Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle Hucurat Suresinin son ayet-i kerimesini inşallah değerlendireceğiz. Uzunca bir süredir, yaklaşık 2-3 aydır devam eden Hucurat Suresindeki yolculuğumuz, bugün bu son ayet-i kerimeyi izah sadedinde, 18. ayet-i kerimeyi izah sadedinde inşallah tamamlanmış olacak. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir sure ve Kur'an-ı Kerim yolculuğumuz o sure üzerinden devam edecek. Bugün sizlerle paylaşmayı düşündüğüm ayet-i kerime şöyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ya'lemu gaybes semavati vel ard vallahu basirun bima ta'malun. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin bütün gizliliklerini bilir. Allah sizin bütün yaptıklarınızı da görmektedir. Bu son ayet-i kerimede Rabbimiz aslında Hucurat suresinin başından itibaren zikredilen mevzularda son hükmün, son kararın kendisinde olduğunu, ilk ayetleri hatırlarsak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o devirde yaşayan insanların, ashab-ı kiramın bir takım tavırlarını, davranışlarını, sözlerini, onu incitecek, üzecek bir takım hatalı hususları dile getirmiş. Ve bu hususta Peygamber Efendimiz'e karşı büyük bir edep içinde olmamızı öğretmişti. Daha sonra insanların, müminlerin birbiriyle münasebetleri hususunda kardeşlik hukukuna riayet etmelerini, bir müminin gıyabında onun hakkında konuşmanın, gıybet etmenin, iftirada bulunmanın, insanın iç dünyasında kardeşleriyle ilgili bir takım zanlarda bulunmasının, yine müminlerin ikili gruplar halinde birbirleriyle alay etmelerinin aslında ne kadar yakışıksız olduğu anlatılmıştı. İşte bu ayet-i kerime aslında baştan itibaren söylenen bütün bu edep ölçülerinin Allah tarafından yakinen bilindiğini, Allah'ın hem insanların İç dünyasında gizlediği şeyleri hem de insanların kendi aralarında birbirleriyle fısıltı halinde konuşmalarına varıncaya kadar görünen görünmeyen dünyada ve dünyanın üstündeki alemlerde, yeryüzünde ve göklerde olan her şeyin hem zahirini hem de batınını Allah'ın bildiğini ifade buyuruyor. O halde Allah'tan gizli hiçbir şey yoktur. Bir insan içinden geçirdiği duyguları dile getirse de getirmese de onun içinde geçen fısıltı halinde adeta iç ses olarak konuştuğu şeyleri bile Allah-u Teala yakinen bilir. Bir insanın son ayetlerde geçen imanında sadık olup olmadığı, ben mümin oldum sözüyle aslında kalbinin aynı şeyi terennüm edip etmediğinde yine Allah bilir. Bunun dışında ayet-i kerimenin ikinci aşamasında vallahu basirun bime te'melun buyurularak sadece gizli kalan, sözlere dökülmeyen, davranışlara yansımayan niyetleri bile Allah bildiği gibi bir de amel haline gelen, davranış haline gelen her şeyi de Allah'ın gördüğü ifade buyurulmuştur. O halde Allah'ın kudretinden, onun ilminden, onun görmesinden, bilmesinden hiçbir insan, hiçbir kul, hiçbir varlık uzakta değildir. Sadece insanlar değil, bütün mahlukat her türlü ihtiyacıyla, her türlü yaptığıyla Allah'ın bilgisi dahilindedir, kudreti dahilindedir, ilmi kaderi dahilindedir, takdiri dahilindedir. O halde varlıklar bir yönüyle özgürdürler. Herkes her istediğini yapabilir ama bir yönüyle de Allah ilmiyle, görmesiyle bütün varlıklarını kuşatmış, onların bütün ihtiyaçlarını karşılamıştır, karşılamaktadır. O halde insanın riya yapması, kalbinde olmayan bir şeyi diliyle söylemesi, içinden gelmeyerek zorlama suretinde göstermelik davranışlarda bulunması aslında sadece ve sadece kendisini kandırmasıdır. Çünkü dışı bilen Allahu Teala, amellerimizi, davranışlarımızı gören Allahu Teala elbette insanın iç dünyasını da yakinen bilmektedir. Hangi ilmin, hangi davranışın, hangi niyetin ne niyetle yapıldığını, aslında neye taalluk ettiğini, insanın iç dünyasında gizlediği şeylerin neler olduğunu en iyi o bilir. Bazen biz insanlar olarak çevremizdeki bir takım sözlere, davranışlara bakarak insanlar hakkında, hadiseler hakkında, olup bitenler hakkında bir takım değerlendirmelerde bulunuruz. Fakat bu değerlendirmeler çoğunlukla taraflıdır, çoğunlukla bir bakış açısındandır. Zahir planındadır ve bizim duygularımız da her zaman bu bakış açısına tesir eder. Sevdiğimiz bir insanda gördüğümüz bir davranışı hoşumuza gittiği şekilde yorumlarız. Sevmediğimiz bir insan çok güzel şeyler de yapsa ona da kulp takarız. Dolayısıyla bizim hem gördüğümüz alan sınırlıdır, hem de gördüğümüze bakış açımız sınırlıdır, taraflıdır ve neticede ulaştığımız kanaatler, fikirler, meyiller de, kararlar da bu taraflı bakışın, sınırlı bakışın tesirindedir. Fakat Allahü Teala bütün cihetlerden insanı, varlıkları kuşattığı için, ilmiyle içimizi ve dışımızı çok iyi bildiği için insanların ters baktığı, hoşlanmadığı, hakir gördüğü insanların bir takım hoş olmayan davranışlarında bile hangi niyetle bunu ortaya koyduğunu yakinen bilir. Yine çeşitli sebeplerle insanların küçük gördüğü, önemsemediği veya kötü davrandığı kimselerin Allah katındaki mevkisi çok farklı olabilir. Bu manada nihai hüküm Allah'ın ilmiyle olacaktır. Onun ilminden gizli kalan hiçbir varlık, hiçbir hadise, hiçbir söz, hiçbir amel söz konusu değildir. Bu manada kıyamet gününde mutlak adalet Allah'ın mutlak kudreti ve ilmiyle tahakkuk edecektir ki işte o zaman ak mı kara mı herkesin yaptığı, söylediği önüne dökülecektir. Rabbimiz o büyük hesap gününde ilmiyle kuşattığı herkesin niyetini, amelini yakinen bildiği ve ortaya koyacağı o günde hepimize rahmet, mağfiret ve şefkatiyle muamele etsin. Bizim eksiklerimizi tamamlasın. Hatalı sözlerimizi setretsin, affetsin. Bizim niyetimizin temizliğinden ve amelimizin olabildiğince elimizden geldiği kadar güzel yapmamızdan bizi hesaba çekmesin. Eksiklerimizi kapatsın, tamamlasın. Yaptığımız günahları da imanımız, ona olan muhabbetimiz ve hüsnü zannımıza vererek onları kendi katından, kendi fazlından sevap hanemize dahil eylesin. Bu manada insanın ilmi Allah'ın bildirdiği kadardır, öğrettiği kadardır. Hatırlanacağı üzere Hazreti Adem bahsinde konuşurken melekler biz ya Rabbi senin bize öğrettiğin kadarını biliriz demişlerdi. Yine Hazreti Musa bahsinde Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam karşı karşıya geldiklerinde o gemide gagasıyla okyanustan bir damla su alan kuşu göstererek Hazreti Hızır, ey Musa, senin ilmin, benim ilmim ve bütün insanların bildikleri Allah'ın şu koca okyanus mesabesinde olan ilmi katında sadece şu kuşun gagasında olan bir iki damla sudan ibarettir demişti. O halde bizim Allah'ın ilmini idrak etmemiz, kuşatmamız, anlamamız mümkün değildir. Günümüzde bazen Allah geçmişi bilir, olup bitenleri bilir ama yarını bilmez gibi yakışıksız, nadanca ifadeler söylenmekte. Fakat bu Allah'ın ilmini layıkıyla anlayamamaktan, idrak edememekten kaynaklanıyor. Şüphesiz Allah maziyi, geçmiş zamanı bildiği gibi istikbali de bilir, hali hazırda ne olduğunu da bilir, hangi kulun hangi niyetle hangi ameli yaptığını da bilir. Mevcut olan varlık aleminde yaşayan bütün nefes alıp can taşıyan varlıkları bildiği gibi madde olan ve içinde bizim bildiğimiz, anladığımız şekilde bir ruh taşımayan bütün varlıkların da mahiyetlerini bilir. Burada geçen gökler ve yer ifadeleri de çok farklı şekillerde tefsir edilmiştir. Bizim başımızın üstünde yer alan, üstünde yıldızların bulunduğu, gezegenlerin, gök cisimlerinin bulunduğu, bütün göğün sadece birinci sema, birinci gök olduğu ifade edilmektedir. Bazı alimler böyle 7 kat sema olduğunu, bunların dünyanın üzerinde maddi bir cisim taşıdığını veya manevi olarak makam şeklinde ayrı ayrı alemler olduğunu ifade etmektedir. Ayet-i kerimenin ifadeleri de, burada geçen kelimeler de bütün bu manalara müsaittir. Allah semavatın gayb olanını, görünmeyen kısmını ve yeryüzünün yine gayb olan kısmını da bilir. O gayba dilediği kimseyi muttali eder. Dilediğin kadar gaybtan bir takım ona bilgiler verir. Fakat mutlak gayb, her şeyi bilme sadece ve sadece Allah Teala'ya mahsustur. Böylece bu ayet-i kerimeyi bu cümlelerle ifade ettikten sonra bu haftaki bir ayet köşemize son vermiş olalım. Biraz önce de ifade ettiğim gibi inşallah gelecek hafta yeni bir sureyi okumaya başlayarak bir ayet köşemize devam etmeye çalışacağız. Muhterem dinleyicilerim, Ramazan ayına başladık. Allah oruçlarımızı kabul buyursun. Yaptığımız ibadetleri katından tamamlayarak kabul buyursun. Bizi Kur'an ikliminde, Kur'an gölgesinde yaşamaya ve o Kur'an'ın ruhunu ruhumuza nakşetmeye nail eylesin. Bu Kur'an ayını Kur'an'ın hepimizden şefaatçi olduğu, şikayetçi olmadığı bir ay kılsın inşallah. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. An Ebi Amr Vekile Ebi Amr'a Süfyan ebni Abdullah radıyallahu an kal Kultu ya Resulallah Kulli fil İslami kavlen la es'elu anhu ahaden gayrak Kal Kul amentu billah thumme istakim Ebu Amr veya Ebu Amr'a Süfyan İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bana İslam'ı öylesine tanıt ki onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a inandım de sonra da istikamet üzere dosdoğru ol buyurdu. Bu hadis-i şerif bu ifadesiyle Müslim'in iman bahsinde geçmektedir. Benzer rivayetler de Tirmizi ve İbn-i Mace'de yer alır. Muhterem dinleyicilerim, burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Sakif kabilesinden bir sahabi geliyor. Medine'ye aralıklarla gelebildiği için, her zaman vakti olmadığı için Peygamber Efendimiz'den özetle yaptığında kurtulacağı, bir daha kimseye İslam hakkında bir şey sormak istemeyeceği, ihtiyaç hissetmeyeceği bir şekilde İslam'ı öğrenmek istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun meramını anlıyor ve ona onun aklına göre, onun dünyasına göre çok özlü bir ifade ile İslam'ı özetliyor. Önce iman et, sonra da istikamet üzere yaşa diyor. Bu iki kelime aslında sadece o Amr veya Ebu Amre ismindeki sahabiye değil, bugüne hepimize bir mesaj. Her şeyin başı öncelikle iman. İman olmadığı müddetçe bütün davranışlar adeta altı delik bir kovaya bir şey toplamak gibi bir taraftan koyuyoruz, öbür taraftan boşalıyor. O halde önce o kovanın altını kapatmak, o çuvalın dibini dikmek gerekiyor. İşte iman bu kadar önemli. İnsanın hayatı boyunca yaptığı amellerinin boşa çıkmaması imanının mevcudiyetine ve sağlamlığına bakıyor. Bir insan iman esaslarını hem sözlü olarak tekrar etmeli hem de kalbiyle bunları tasdik etmelidir. İman esaslarının hepsine inanmak yanında bu imanı izale edecek, yok edecek her türlü noksanlıktan, hatadan da uzak durmak gerekiyor. Yani bir taraftan ben Allah'a inandım deyip sonra peygamberlerini inkar etmek veya ahiret gününü yok saymak ya da buna mümasil, buna denk bir takım yanlışlara düşmek imanı yok eder. O halde ilk basamak, en önemli adım iman sahibi olmak. Ardından gelecek ikinci düstur ise, bütün hayatı kuşatan düstur ise istikamet. Yani hayatı inandığı şekilde dosdoğru yaşamak. Allah'a karşı samimi olmak, insanlara karşı sadık, sıdk üzere ve dürüst olmak, doğru bildiğini yaşamaya çalışmak, inandığını yaşamaya çalışmak, şüphesiz bu da aslında çok kolay gibi görünen, çok zor olan bir davranış modeli. Bir insanın bütün hareketlerinde, bütün söz ve davranışlarında, bütün ibadetlerinde istikamet üzere yaşaması bir insanın kolay kolay tahammül edebileceği, yapabileceği bir şey değil. Nitekim Hud suresiyle ilgili bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Hud suresi kocalttı buyurmuştu. Ashab-ı kiram bu surede anlatılan peygamber kıssaları mı ey Allah'ın Resulü sizi bu kadar yaşlandırdı diye sordular. O da hayır dedi. Onun içindeki festakim kema ümirte. Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya devam et. Ayet-i kerimesi. Bu ayet hepimize hitap eden bir ayet ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı olduğu için orada geçen bütün emirleri öncelikle kendisi iman edip tatbik etmekle yükümlüydü, sorumluydu. Bu ayette bu yüzden kendisine çok ağır gelmişti. Çünkü ne kadar çok şey biliyorsa o kadar o bildiğiyle amel etmek, istikamet üzere emrolunduğu şekilde yaşamak zorundaydı. Bu da gerçekten bir insanın taşımasının zor olduğu bir vecibedir, sorumluluktur. Fakat diğer taraftan bunun kullara yüklenmiş olması, peygamberimize emredilmiş olması şüphesiz bunu insanların yerine getirebileceğini de gösterir. Çünkü Rabbimiz kullarına güçlerini aşacak bir şeyi emretmez. Demek ki insanlar istikamet üzere yaşayabilirler. Demek ki insanlar emrolunduğu gibi, Allah'ın kendisine emrettiği gibi, Peygamber Efendimizin bir hayat ölçüsü olarak ortaya koyduğu davranış modeli, hayat prensipleri gibi yaşamaya muktedirdir. Fakat bu kolay mıdır? Değildir. Rabbimiz bize istikamet üzere yaşamayı da kolaylaştırsın. Bu manada hadis-i şerifte o kimseye Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu bu ölçü hepimiz için her zaman göz önünde bulundurmamız gereken bir ufuk. Şüphesiz hepimiz insanız. Hepimizin zaman zaman eksikleri, hataları, günahları olabiliyor. İnsan olduğumuz müddetçe, melek olmadığımız müddetçe bunlar mümkün, muhtemel. Fakat bize kul olarak düşen vecibe, vazife, Allah'tan uzaklaştığımız her an pişmanlıkla geriye dönüp o halimize tevbe etmektir. Eğer dosdoğru yol, dümdüz yol, Allah'a ulaştıran yol, o istikamet yolu, o sırat-ı müstakim yolu önümüzde devam ederken biz ara bir yola sapmışsak, ana caddeden ayrılmışsak hemen o yolumuzu tekrar Allah'ın yoluna bağlamamız, ulaştırmamız gerekiyor. İşte bu da tevbeyle, gözyaşıyla, pişmanlıkla olur. Rabbimiz inşallah ana istikametimiz kendisine giden sırat-ı müstakim yolu iken ufak tefek yoldan çıktığımız, hatalı yerlere gittiğimiz, yanlış yaptığımız o beşeri zaaflarımızda kendi lütfuyla, fazlıyla affeder. Bu manada müminin Allah'a giden yolu, cennete giden yolu bir teviye hiç tükenmeden dosdoğru bir şekilde takip etmeye azmetmesi lazım. Gücü nispetinde bu yoldan şaşmamaya çalışması lazım. Eğer hasbelkader herhangi bir sebeple buradan savrulursa, uzaklaşırsa en yakında yine çok geç olmadan, ölümle karşılaşmadan yine Allah'ın çağırdığı o yola, cennet yoluna dönmesi gerekiyor. Biz buna kısaca istikamet diyoruz. Bu manada istikametten sapmış insanların gösterdiği fevkaladelikler, olağanüstü bir takım haller onların Allah'a sevimli olduğunu da göstermez. Onların Allah katında makbul olduğunu göstermez. Ölçü keramet değildir, istikamettir. Allah'ın dinini yaşamayan insanların gözlerine bağlamak için ortaya koymuş olduğu bir takım olağanüstü hadiseler onları Allah'a yaklaştırmadığı gibi aksine ondan daha da uzaklaştırır. Bizim de bu noktada kim istikamet ehli, kim değil çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü şeytan insanların Allah'a giden yolu üzerinde oturacağını, orada insanları saptıracağını haber vermiştir, söylemiştir, Allah'tan izin istemiştir. Rabbimiz de şeytanın vesveselerine, tuzaklarına kanan insanlara bu noktada son yakıcı bir azapla müjdeler vermiştir. Cehennemle onları azap edeceğini haber vermiştir. Dolayısıyla önümüzde iki tane ana güzergah var. Bir tanesi Allah'a giden dosdoğru istikamet yolu, bir tanesi de sonu cehenneme giden şeytanın gösterdiği, teşvik ettiği yol. Rabbim bu manada bizi de kendisine giden yola sülûk eden, yapışan, ondan bir an bile gaflette bulunmayan halis kulları arasına dahil eylesin. Bizi rızası yolundan ayırmasın. Bir kıssa. Şiddetli soğukların hüküm sürdüğü günlerin birinde Bişi Hafî'nin evine giden bir derviş onu elbiselerini çıkarmış tir tir titrerken görünce "Ey Ebu Nasr, halk bu gibi günlerde daha çok elbise giyer. Sen ise var olan elbiselerini bile çıkarmışsın. Bunun sebebi nedir?" demiş. Bişri Hafî, "Fakirleri hatırladım. Onlara yardım edecek bir şeye sahip değilim ki onlarla paylaşayım. Hiç olmazsa soğuğun sıkıntısını çekmekte onlara arkadaş olur, onların dertleriyle hemhal olurum," dedi. Muhterem dinleyicilerim, müminler bir bedenin organları gibidir. Birisinin çektiği sıkıntıdan diğeri haberdar olur ve o sıkıntıyı gidermek için elinden geleni yapmaya çalışır. Dünyanın neresinde bir müminin ayağına bir diken batsa onu diğer yakasında bulunan mümin hisseder, o acıyla muzdarip olur, o acıyı telafi etmek için elinden geleni yapar, yapması gerekir. Eğer bu acıyı hissetmiyorsa, o zaman arada bir irtibat kopukluğu vardır. Ya ondan haberi olmamıştır, ya da daha vahimi insanın iç dünyasında iman noktasında bir zaafı vardır. Mümin kardeşinin hissettiğini, acısını yüreğinde hissedemiyor demektir. Mevlana'dan şöyle bir söz nakledilir. "Ben Şems-i Tebrizi'den sadece bir şey öğrendim. Eğer yeryüzünde bir insan açsa senin doymaya hakkın yok." İşte bu kıssada da Bişri Hafî'yi insanlar çaresiz soğuktan kıvranırken kendi evinde imkanı varken soğuktan kıranır hale getiren şey bu. Onlarla aynı duyguyu hissetmek, aynı acıyı paylaşmak, onların derdine derman olamayınca en azından ben de onlarla aynı duygularla, aynı hallerle hemhal olayım düşüncesinde olmak. Nitekim Hazreti Yusuf aleyhisselam da kendi döneminde bolluk ve bereket yıllarından sonra 7 yıl kıtlık dönemi gelince daha önce depoladığı erzakları dağıtırken insanların yaşadığı o sıkıntıları hissetmek için kendisi de uzun süren oruçlar tutardı, aç olarak insanlara bu erzakları dağıtırdı denmektedir. İnsanları yönetme mevkiinde olan, insanların kendilerinden ilim öğrendiği, fikir öğrendiği, ruh öğrendiği insanların da, öncü kimselerin de bu haleti ruhiye içinde bulunması gereklidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Fatıma aleyhisselam gelip bir hizmetçi istediğinde ellerindeki nasırları gösterdiği zaman Peygamber Efendimiz o çok sevdiği kızına o iki gözünün nuru evladına bütün müminlerin, bütün muhacirlerin, bütün ensarın kölesi olmadığı müddetçe sana köle veremem demiştir. Müminlerin asgari hayat standardında nasıl bir hayat sürüyorlarsa kendisine de kendi yakınlarına da aynı ölçülerde bir hayat sürmeyi öğretmiştir. Bunu sadece sözlü olarak değil, fiili olarak hayatın içinde uygulayarak da göstermiştir. Bütün bunlar bizi tek bir noktaya götürüyor. Biz Müslümanlar olarak dünyanın gidişatından sorumlu insanlarız. Biz Müslümanlar olarak bütün mazlumların derdini, bütün müminlerin sıkıntısını içimizde çeken, hisseden asil varlıklarız. Allah'ın kardeş kılmasıyla, imanda birleştirmesiyle bütün Müslümanlar birbirlerinin hallerinden haberdar olur ve acılarını paylaşırlar, sevinçlerini paylaşırlar. Eğer biz bu temel maksattan, ideal seviyeden uzaksak, o zaman kendimizi tekrar kontrol etmeli ve Allah'ın Resulü'nün görmek istediği mevkiye tekrar ulaşmak için gayret göstermeliyiz. Rabbimiz bu yolda da emeklerimizi zayi etmesin inşallah. Muhterem dinleyicilerim, Ramazan ayının bu ilk programında sizlerle bu ayet, bu hadis ve kıssa çerçevesinde iman ve kardeşlik ölçülerini tekrar ettik. İnşallah önümüzdeki hafta Yasin suresinden başlayarak bir ayet köşemizde görüşmek üzere, buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.